Ayrım 12. İkinci bölüm. Derviş. Tapduk Sultan. Tapduk Sultan iç huzuru ve derinlik, odunun bile dost doğrusu haram yeme, yalan deme. Abakay derviş ve merhemleri, bilmem zikriyle her şeyi unutmak, oduncu Yunus, ahiler İsmail'den bir haber. Benim o aşk bahrisi, denizler hayran bana, derya benim katremdir. Zerreler umman bana. Yoluna varmak ile varmamak, eşiğini bulmak ile bulmamak arasında tereddütler geçirirken ne kadar yürüdüğümü, kaç zaman yol teptiğimi tam hatırlamıyorum. Karar verdiğimde kavurucu güneşin altındaydım ve o andan itibaren koşarak, çırpınarak, özleyerek, can atarak vardım kapısına ve elbette bilmiyordum orada kaç gün, kaç zaman kalacağımı. O gün Kurban Bayramı'nın ilk günüydü. Temmuz sıcağında kurban olmaya dergahına varmıştım. Yorgundum ama dizlerim heyecandan titriyordu. Beni reddeder korkusu içinde bir ateş topuna döndü. Huzuruna girdiğimde başı yerde içine yönelmiş tefekkürdeydi. Ona ne adımı söyledim ne geliş nedenimi. Uzunca bir müddet öylece bekledim. Neden sonra başını kaldırdığında afalladım. Kalbim duracak gibiydi. Böyle bir şey olabilir miydi? Bu sefer hayal görmediğimden iyice emin olmak için kolumu çimdikledim. Hayır, hayır, gördüğüm doğruydu. İşte onu görüyordum. Daha evvel gönüller sultanı diye gözümün önünde beliren yüzü. Demek benden haberdardı ve beni yönlendirmişti. Demek erik de, üzüm de, ceviz de aslında oydu. Eğer öyleyse derdim de, dermanım da, suçum da, fermanım da onun elindeydi. Dilim tutula yazdı. Başımı yere eğdim. Göz göze gelmeye tahammül edemeyeceğimi düşündüm. Kurbanlığa hazır olduğumu hissettim. Sanki bacaklarım birbirine dolanıyordu. Ne kadar geciktin Yunus? Hey aslanlı yadigarı! Aslanlı Hacı Bektaş... Hünkârım, selamını getirdim efendi, aslanlı yadigarı, sen ne kadar dünya kokuyorsun. Bu sözden alınmalı mıydım, dünya korktuğum için beni azarlamış mıydı, kestiremedim. Elleriyle başımı tuttuğunda anladım, gözlerinin görmediğini, parmaklarını yüzümde gezdirdi. Tanımak istediği herkese böyle yaparmış. Sonra iki omzumdan tuttu, bütün yorgunluğumun bedenimden akıp gittiğini hissettim. O da bunu hissetti zannederim. Var hizmet et, emek yetir, nasibini al. Ne hizmet var ise yapalım efendim. Hele bak, ne eksikse, dağdan odun getir, kuyudan su. Beni her şeyimle teslim aldığını hissetmiştim. İrademi elimden eline verdim. İçimdeki kavgaların sükuna varacağını anladım. Huzurundan ayrılmak için hareketlendiğim sırada aslanlı yadigarı dedi. Beni kabul ettiğini ima edecek bir sevecenlikle, yanlış olan, zor olan, hüsrana götüren kulun hata yapması değil, hatada ısrar etmesidir. Allah'ın bir değil bin tövbe kapısı vardır. Senin de amel defterini dürdükleri bir günün geleceğini sakın unutma. Azrail canını alır, zaman şanını unutturur, kara toprağa tenini karacakları gün olur. Var işini doğru yap, bu dergahta adını güzellikle andır. Özünü tevhide uydur, yüzünü Mevla'ya döndür. Kimseye razını açma, iven davranma, özünü tevhide tapşır, bedenini dergaha bağışla. Bu ilk sözler benim için çok önemliydi, fakat aynı günün akşamında beni kalacağım hücreye ilettiklerinde aynı sözleri nefsimde denemek zorunda kalacağımı bilemezdim. Çünkü hücreye vardığımda kavganın ortasına düştüğümü anladım. Karşımda bir çekik göz oturuyordu. Mum ışığında yüzünü gayet net görebildiğim derviş kıyafetine bürünmüş bir çekik göz. Tapduk Emre'nin halifesi, rehberimin o olduğunu söyledi. Sonra da birkaç aylar ona... Uymadım, uymam, her dediğini yapmam ve tesbihatını eşlik etmem gerektiğini tembih edip gitti. Kolum kanadım kırılmıştı sanki. Az evvelki heyecanımdan hiç eser kalmamıştı. İçim içime sığmıyordu. Bunların soyu yüzünden her şeyimi kaybetmiştim ve kurtuluş umuduyla geldiğim kapıda yine onlardan biriyle karşılaşıyordum. Yunus kardeş, ikrar ayin öğrenecek. Bu bahçede açan güllerin kokusunu alacak. Dikenlerini ayıklayacaksın, he mi? Somurtarak, he dedim. İşte ibrik, işte yağlık. İki rekat namazdır aramızdaki sır. Çaresiz dediğini yapıp namaza durdum. Öfkem o derece kabarıktı ki Fatiha'dan sonra Tebbet suresini okumayı kurdum aklımdan. Ama ne olduysa o namaz esnasında oldu. İçime bir ferahlık yayıldı. Duygularım yumuşadı. Kendimden sıyrıldım, kinimi unuttum. Sanki iradem değiştiriliyordu. Belki de Tapduk Emre'nin ilk cümleleri etkisini gösteriyor, içim yıkanıyordu. Birden kendimi çekik gözün yanına diz çökmüş buldum. Sitare'yi ve İbrahim'i düşündüm. Zihnimde çatışma vardı. Bir yanda sevdiklerimi onun gibiler yüzünden yitirmiş, İsmail'i onlara kaptırmış olmanın öfkesi, diğer yandan içimde güneş görmüş buz misali eriyip giden kin. Şaşkın olduğumu hissetmiş olmalıydı. Salavat getirdikten sonra sordu. Erenler meydanında mürşidine teslim olup rızada bulundun mu? Beli bulunmuşum. Gayrı haram yeme, yemem. Yalan deme, demem. Zina etme, kin gütme. Peki. Elinle koymadığını alma. Gözünle görmediğini söyleme. Olur. Işık ister misin? Nur ister misin? İsterim. O halde döktüğün varsa doldur, ağlattığın varsa güldür, yıktığın varsa yap, gayrı hidayet versin, çalap, artık eyvallah de. Önce kendime hakim olarak, sonra rıza göstererek, en sonda da içime sevinç dolarak, hücre arkadaşımın her hareketini, her söylediğini tekrar ettim. Bu bir tür tarikata giriş ahitnamesi, bir yemin olmalıydı. Pişman olacağım bir cümleyi tekrarlamamış, zaten eskiden beri olduğum hali tasdik etmiş gibiydim. Rehberimin yüzüne baktım. Tıpkı Tapduk Sultanım gibi bunun da ama olduğunu fark ettim. Bu dergahta insanların hakikati görmeleri için gözleri kör mü olmak zorunda acaba diye düşündüm. Sabah olduğunda ne önceki saldırgan halimden ne de tedirginliğimden bir eser kalmıştı. Hücre arkadaşımı o gece Allah için sevdim. Anladım ki çekik gözün benden aldığına bana yine bir çekik göz verecekti. Allah alırken de verirken de bana bunları vasıta etmişti. Adı Abakay idi. Baycu Han'ın akrabalarından imiş. 5 yıl kadar evvel bir okun ucuna bağlanmış uçan ateş topu gözlerini kör etmiş ve o da Tapduk Sultanımın kapısında huzur aramış. Sonraki 2 yıl boyunca onunla bütün sırlarımızı paylaştık. Dilimizi çok iyi konuşuyordu ve bilhassa bitkilerin isimlerini çok iyi öğrenmişti. Çünkü benden her gün ayrı bir ot, ayrı bir ağaç kökü veya mantar getirmemi isterdi. İstediği bitkilerin çoğu ana yurdundaki dağların bitkileri olup benim odun topladığım dağlarda, ormanlarda bulunmuyordu. Veya ben bilemiyordum ama getirdiklerim üzerinde çalışarak onları işlemlerden geçirerek tekkede boş kalan zamanını dolduruyordu. Abakay bir hekimdi ve aynı zamanda zehir ustasıydı. Hangi bitkilerden ne derece etkili zehirler yapılabileceğini çok iyi biliyor, el yordamıyla iş görüyor, kaynatarak elde ettiği sıvı zehirleri ve ilaçları küçük toprak kaplara dolduruyor, ayda bir de merkebe binip 1,5 gün yol tepederek diğer dervişler ile birlikte Konya pazarına götürüyordu. Abakay derviş hastalıklara uygun ilaçlar, merhemler ve şuruplar kaynatabilsin, farelerden tarla haşeratına, tabakhanelerden mürekkep kerhanelerine dek her iş kolu için iyi zehirler hazırlayabilsin diye 2 yılda her türlü bitkinin özelliğini öğrendim. Onun zehir yaptığı bitkilerden hangilerinin ne tür hastalıklara şifa olduğunu ben de az çok biliyordum artık. Burnu çok iyi koku alıyor ve ezdaları üretirken bilhassa kokularına göre tasnif ediyordu. Bense kapağını açtığım bir kabın kokusundaki keskinliğe bakarak ancak şurup mu zehir mi olduğunu anlayabiliyordum. Abakay her ne kadar insanlara zarar verecek zehirler üretmediğini söylese de ben en keskin kokulu zehirleri satın alanların bunlarla insanları zehirlediklerinden hep şüphe duyuyorum. Zaten onun da müşterileri hekimlerden çok kahinler, büyücüler ve çekik göz cellatlarıymış. Dergâhtaki ki günlerim aşk ile vecd ile geçiyor. Her an yeni bir şey öğreniyor, yol yordam belliyordum. Tapduk Sultanım gençliğinde Bağdat sufilerinden ehli sünnet üzere Kadiri Erkan'ı öğrenmiş, Anadolu'ya gelince Barak Baba'dan el almış, Sarı Saltuk Sultan adını hürmetle anar ululardan bir ulu idi. Zaman zaman melami gibi davranır ama dergâhta namaz 5 vakit kılınıp Ramazan ayında tekmil dervişler gündüz oruçlu, gece zikirli bulunurlardı. Yeri geldikçe bize Hacı Bektaş Hünkâr'a saygımız, Kırşehir'de Ahi Evran'a sulukumuz vardır dediği için biz de onların adını sık anar, ikindi sohbetlerinde nasihatlerinden bahisler veya risalelerinden hikayeler dillendirirdik. Tapduk Sultanımın müritleri ya kavli veya seyfi bağlılık içinde yol alıyorlardı. Kavli bağlılık dervişlikten ibaretti ve Tapduk Sultanım gönüller imarı için onların içe doğru yolculuklar yapmalarını sağlıyordu. Esma ve zikirler, virt ve riyazetler, kulluk ve taatler onlar içindi. Seyfi bağlılar ise kılıçlarını dergah adına kullanan, dergahı tehlikelerden koruyan bir tür yiğit adamlardı. Kendi aralarında birbirlerine ahi diyorlardı. Bunlar başlarına derviş külahı yerine keçeden alan süve takarlar, gündüz çalışır kazanır, şehir pazarlarını dolaşıp alır, satar ve ömürleri gibi kazançlarını da vakfeder. Tapduk Sultanımın önüne koyarlardı. Her ne kazanılmıştır, dergahın malıdır, her ne ki üretilmiştir, dergah adına satılır. Ekinlerin ırgatları ve meyvelerin bahçıvanları ekseriya bunlardır. Ziraati çok iyi bilirler. Dikkatimi çeken bir husus da dergaha her gelişlerinde yanlarında misafirler bulunmasıydı. Her seferinde değişik kişiler, daha ziyade seyyahlar, günübirlik yolcular, kimsesizler, yardıma muhtaç olanlar. Seyfi bağlılar, kavli bağlılardan daha önde fedakarlık, mertlik ve insaniyet üzerine yaşarlardı. Sırf insani mülahazalarla başkalarının hak ve menfaatlerini kendilerininkinden önde tuttuklarını, toplum ve fertlerin kurtuluşu, mutluluğu için kendilerini feda ettiklerini, garazsız ve ivazsız başkalarına iyilik ettiklerini ve bunun karşılığında bir iyilik beklemediklerini, karşısındakileri kendilerinden önde tuttuklarını herkes bilirdi. O yıllarda Molla Kasım Türk yurtlarının ve vahşi bozkırların bunlardan daha nicesine ihtiyacı olduğunu düşünüp dururdum. Dergâhta arada sırada gördüğüm ve ne olduklarını anlayamadığım bir tekim heybetli adamlar da vardı. Çelebiler, sayıları 8-10 arasında değişen bu adamlar haftada, ayda tekkiye gelip birkaç gün kalıyor, sonra bir akşam vakti atlarına binip gidiyorlardı. Onlar geldiği günlerde Tapduk Sultanım ikinci sohbetine halifelerinden birini gönderiyor, kendisi dışarı çıkmıyor ve Çelebilerle uzun uzun görüşüyordu. At koşumlarına ve şahsi eşyalarıyla giysilerine bakınca Çelebilerin dervişten ziyade cengavere benzedikleri söylenebilir. Garip olan tekkede kimsenin onlar hakkında bir soru sormayışı, sanki onlar hiç yokmuş gibi davranmalarıydı. Tapduk Sultanım onlardan sık bahsedilmesini ve haklarında lüzumsuz sorular sorulmasını hoş karşılamıyordu çünkü. Bir keresinde Tapduk Sultanıma Kırşehir'den geldiklerini söylemişlerdi. O da pirimiz Ahi Evran Hazretleri nicedir, hoş mudur, hoşnut mudur diye sormuş, aldığı güzel cevaplar üzerine de dergahta helva pişirilmesini buyurmuştu. Anladım ki bu adamlar şehirler arasında dolanıyorlardı. Dergâhta çorba sabah zikrinden sonra içiliyordu. Ben kuşluk vaktine kadar istirahat eder, sonra odun için ormana veya dağa giderdim. Dağ ormandan daha yakındı ama her zaman odun bulunamıyordu. Gün inince döner, akşam taamına ve zikrine katılır, akşam ile yatsı arasında okuyup yazma öğrenir, yatsıdan sonra bazı derviş arkadaşlarımla Kur'an ve hadis başta olmak üzere Hazreti Yesevi nefeslerinden, Kelimat-ı Barak Baba'dan ve Aslanlı Hünkâr Risalelerinden okurduk. Bazen Sarı Saltuk Efendimiz veya Ahi Evren'in menakıbı anlatılır, bazen Battal Gazi, Hayreti Ali cenkleri veya Danişment Gazi hikayeleri okunurdu. Pazartesi günleri oduna gitmiyor, ikindi sohbetine katılıyor ve haftalık temizliğime zaman ayırıyor, entarimi ve hırkamı yıkıyor, sitaremin yıldızlı heybesindeki birkaç parça dünyalığımı elden geçiriyor, Abakay ile paylaştığımız hücrenin ihtiyaçlarını gideriyordum. Ama dergâhtaki aşk ve şevk dolu eğitimin yansımasını iç dünyamda görürdüm. O zamanlarda gönlüm çalkantılı denizde bir sandaldı. Ne yana gideceğini bilmeyen, küreği ve yelkeni kırık bir sandal. 5. aydan sonra yalnızca bilmem zikrine devam ettim. Tapduk Sultan'ın bana biat vermiş, biz ümmiyiz ve senin aklında sorular var. Soruyla dervişlik olmaz, teslimiyet gerektir. Bu yüzden hiç nesnen kalmayana dek sorulardan kurtul. Zahirini terk eyle, dimağını arıt. Bundan böyle bilmem çek ve bilmem lafzı senin virdin olsun. Ta o güne kadar ki sana adın nedir diye sorulsa bilmem diyesin buyurmuştu. İlk başta bilmezlenmek veya bilmemek bana çok zor geldi. Binlerce, milyonlarca sorularım sanki kasten bir bir zihnime akın ettiler. Allah, kainat, insan, varlık, yokluk, hayat, ölüm. En ziyade de kendi kendime acep şu benim canım azat ola mı ya Rab diye sordum. Yoksa 7 tamuda yana kala mı ya Rab diye devam ettim. Bütün bunlar hakikatte ne içindi? Bir gün kabre vardık da, hani münker nekir geldik de ve bize sual kıldık da, dilim döne miydi? Tapduk Sultan'ım benden teslimiyet bekliyordu. Teslim olmak elbette kolay bir karar değildi. Teslimiyet bela yağmurları tufan olup değirmenin yolunu tutunca, değirmenin alt taşı kadar sükun içinde olabilmek, o derece vakar göstermek ve tahammül etmekti. İbrahim olmak veya İsmail olmaktı. Göz nuru evladı kurban edecek bir baba olmak, kurban edilmeyi kabullenmiş bir evlat olmaktı. Ben oğullarımın adını İbrahim ve İsmail koyarken de o teslimiyeti istemiştim. Ama Allah bunun karşılığında onları benden almış, hakiki teslimiyetin ne olduğunu anlamam için beni sınamıştı. Bu sınavı başarmış mıydım yahut nasıl başarmalıydım? Burası bir sınav yeri miydi? Eğer öyleyse doğru sorular ve doğru karşılıklar gerekirdi. Zaman akıyordu. Bütün bu sorular ve düşünceler içinde maddeden ve manadan boşaldığımı hissettim. Ne varlığa seviniyor, ne yokluğa yeriniyordum. Öyle ki boşaldım da dolmaya hazır oldum. Fakat Tapduk Sultanımın hiç acelesi yoktu. Haftada bir gün ikindi sohbetine katılıyor, kuşluk ve yatsı zikirlerinde bulunuyor ve durmadan odun taşıyordum. Oduncu Yunus olmuştum. Zihnim tak tak balta sesi ve orman uğultusuyla doluydu. Yalnızdım, dağ başındaydım. Taşlarla, ağaçlarla konuşuyor, kestiğim odunlarla söyleşip hasbihal ediyordum. Mana dilinden neler neler söylüyorlardı bana, neler anlatıyorlardı. Ormanlar görünüşte ıssız idi ama içine girince dil olur şakırdı. Dağ ile konuşmak, ağaç ile konuşmak, rüzgar ile konuşmak aslında insanın kendisiyle konuşması demekti. Bazen balta vurulan kuru odunlar hüzünleri, bazen dalları çiçeklenen ağaçlar sevinçleri, bazen uğultulu esen rüzgarlar sancıları dillendirir de kah sizi ağlatır, kah sevindirirler. Gözyaşının da, sevincin de kendi içinizde olduğunu bilirsiniz. Eşyanın lisanı hakikatin lisanıdır çünkü hiç yalan söylemez. Dağdan odun getiriyordum. Herkes ona odun diyordu. 2 heceyle od, un. İşte ateş veren şey. Ama ben onun ilk hecesiyle ilgilendim. Ateş olan kısmına, gönüllerde aşkı tutuşturan alevli kısmına, oda talip oldum. Herkes daha odun için gittiğimi sanıyordu ama ben od için gidiyordum. Gidiyor ve odu üzerine kendimle konuşuyor, kendime konuşuyor, içimde onun alevini hissediyor, gönlümü onunla tutuşturuyordum. Dergâhta sakalık vardı, ayakçılık vardı, meydancılık vardı, aşçılık vardı, pek ve katiplik vardı, güyende ve hanendelik vardı. Dervişler odunculuğu bu hizmetlerin en bayağısı olarak görüyorlardı. Benimse tek şikayetim vardı, dağa giderek Tapduk Sultan'ımı en az gören, sohbetinden en az bulunan ben olmak. Dergâhtaki herkes fütüvvet ikaidesince erlik ve yiğitlik üzere teşkilatlanmışlardı. Allah denir bir meclis idi ve orada bir sultan bana hükmediyordu. O sultanın neliğimi biliyordu, niceliğimi biliyordu. Sanki bir şah, bir dilencinin halini bilir gibi. Günler aktıkça şah ile dilencisi arasında sırlar oluşmaya başladı. Sırlar gelince remizler, işaretler de geldi. Bazı bazı hal diliyle konuşulur olmuştu. Öyle zamanlardan birinde, "Yar, yüreğim yar, gökkü neler var?" dedim. "Şahım, bu halk içinde sana güler var." diye cevapladı. Ko gülen gülsün, hak bizim olsun." dedim. "Gafil ne bilsin, hakkı sever var," dedi. Çaresiz boynumu büktüm, içime döndüm, kendime yöneldim. Sanki bende değildim de bir suretim vardı. Hırkamdan içeri yürürdü. Dağlar mekanımdı ya, suretimi de beraberimde götürürdüm. Değil mi ki yolum uzaktı, menzilim çoktu, geçidi yoktu, suretimle yoldaşlık ederdim. Böyle böyle çok yürüdüm. Ben de benden içeri yürüdüm. Durmadan yürüdüm, dinlenmeden yürüdüm.